Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenlere hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Muhterem efendim, dergahlar, tekkeler huzur yeridir, sohbet yeridir. Ama insan orada ebediyen oturup kalmaz. Sohbet dinler, görev yapar, hatme yapar, sonra çıkar dolaşır. Hani biz de sizinle zaman zaman dergah sohbeti, daha doğrusu dergahlardan alınan cümlelerle, güzel sözlerle sohbet etmeye çalışıyoruz. Arada da bir dışarı çıkıyoruz. İşte nikahtan bahsediyoruz. Başka seyahatlerden bahsediyoruz vesaire. Sonra tekrar tekkemize dönüyoruz. Dergahımıza dönüyoruz. Dergahımız derken de dergahtan kaynaklanan sohbetlere dönüyoruz, kastediyorum. Ve hatırlarsanız Tapluk Emre ile başladık, bitirmedik, Vefa Sultan'a geçtik. Vefa Sultan'dan nakillere bugün de sohbetimizde devam edeceğiz. Buyurulmuş ki efendim, kız evlat berekettir. Kız evlat berekettir. Kız evlat berekettir. İslam insanları bu noktaya nereden getirmiş? Kız evladını diri diri gömer halden kız evladın bereket olduğuna inanır hale getirmiş. Üç kızı olan cennetlik diye tam bir hadisi değil ama halk arasında meşhur bir söz dolaşır. Ben de buna hem inanıyor hem de inanmak istiyorum çünkü benim de üç tane kızım var. Son zamanlarda bir söz daha duydum, o da hoşuma gitti. Kız evladı olanın sesekası vardır diyorlar. Yani ileride kız evlat anaya babaya bakar. Erkek evlat bakmaz mı? Bakar canım. Onların da hakkını yemeyelim. Ama kız evlat daha candan bakıyor, daha değişik bakıyor. Biz hem oğullarımıza hem kızlarımıza cennet meyveleri gözleriyle bakalım. Allah hepsine sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler ihsan eylesin. Bekar olanlara mutlu birer yuva kurmayı nasip etsin. Evli olanlara mutluluklar nasip eylesin. Sıkıntıda olanların yuvalarını ıslah eylesin. Ama kız evlat, kız evlat, kız evlat. Bunu feminist duyguları ön plana çıkarmak için söylemiyorum. Yaranmak için de söylemiyorum. Hayatın bir gerçeği olarak söylüyorum. Erkek evladın yerini de reddetmek doğru değil. Sülalenin devamı, baba ocağının yakılması elbette ona ait. Ama söz buradayken, ülkemizin bazı yerlerinde kız evlat tamamen mirastan mahrum bırakılıyor. Damada mı vereceğiz diye, böyle bir şey olmaz. Bazı yerlerde de Allah öyle taksim etmiş ama bugünkü kanuna bak sen, iki taraf, iki evlat da eşit alacak diye Allah'ın koyduğu hüküm beğenilmez noktaya getiriliyor. İkisi de yanlıştır. Kız evladın da mirastan hakkı vardır, erkek evladın da vardır. Erkek evladın hakkı iki, kız evladın hakkı birdir. Çünkü kız evladın geçimi ve nafakası da kocasına aittir. Erkek evlat ise hanımının da nafakasını yüklenmek, geçimini yüklenmek mecburiyetindedir. Yükü ağırdır, sorumluluğu ağırdır. Taksimatı da Allah yapmış. Bu bizim söylediğimiz hikmet izahı çabasından ibarettir. لِذَّكَرِ مِثْنُ حَذَّ الْاُنْسَيَيْنِ Allah-u Teala'nın koyduğu hükümdür. Şimdi konumuz o değil. Kız evlatlarımıza dua edelim, onlardan dua isteyelim. Erkek evlatlarımızı, kız evlatlarımızı alınlarından öpelim. Evlat cennet meyvesidir. Torun da o meyvenin çekirdeğidir, hulasasıdır, çıkarılmış suyudur, kolayca içilir. Torunlar için benim bir tarifim var. Duymayanlarınız duysun, duyanlar tekrarlasın. Yan etkisi olmayan ağrı kesici. Neymiş torun? Yan etkisi olmayan ağrı kesici. Bütün problemlerini unutturur. Hiçbir yan etkisi de yoktur, faydası vardır. Efendim, biz başka söze geçelim. Buyuruldu ki, kainattaki en acısa da, başka bir tabirle en gürsa da dertli yetimin suskunluğudur. Yetim, dertli, haksızlığa uğramış. Başını öne eğer de bir susarsa var ya, sadece dünyayı değil, belki güneş sistemini bile zelzeleyecek kadar gür bir sada çıkarmış olur. Bu İsrail'in yeri var mı? Bu Amerika'nın yeri var mı? Biz istediğimiz yeri vururuz, istediğimiz bombayı atarız, bir okulda şu kadar kız çocuğunu bir anda öldürürüz, Filistin'de şu kadar çocuğu öksüz yetim bırakırız, şu kadar anayı babayı da evlatsız bırakırız diye bu kadar zulmü kendisine hak görenler bir gün yaptıklarına pişman olacaklar. Peki yetim hiç konuşmaz mı? Vefa Sultan buyurmuş ki, yetimin kelamı da ağırdır, suskunluğu da ağırdır. Yetimin kelamı da ağırdır, suskunluğu da ağırdır. Onlar zulmetti, yetimler bıraktılar. Ana babalarını öldürdüler yetimler. Müslümanlar bu yetimlere sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki parmağını yan yana getirerek buyurdu ki, ene ve kafilul yetimi kehateyni fil cenne. Benimle yetimi görüp gözeten, yetime bakan şu iki bitişik parmak gibi cennette beraber olacağız. Cennet komşuluğu garantisi peygamber ile beraber kime? Yetimi görüp gözetene. Yetim deyince bir yakın akraba yetimi olabilir. Kardeşimiz vefat etmiş, yetimi kalmıştır. Bacımız vefat etmiş, yetimi kalmıştır. Amcamız vefat etmiş, onun yetimi kalmıştır. Bir de bilmediğimiz işte Gazze'de yetim kalmıştır. Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın çeşitli yerlerinde yetim kalmış Müslümanların çocuklarına bakıp görüp gözetmek vardır. Dünya Müslüman yetimlerine görüp gözetmek de İslam aleminin görevidir. Akraba yetimlerine bakmak daha çok görevlidir çünkü bir de kan bağı vardır. Yetimin gönlünü görmek kolay değildir, boynunu düzeltmek kolay değildir. Ama kişi elinden gelen gayreti sarf eder de onu ağlatmadan, üzmeden büyütürse, malına mülküne de göz dikmezse, çünkü yetim malı Kur'an'da özellikle yasaklanan ve ateş olarak vasıflandırılan, yetim malı yiyenin midesine ateş doldurduğunu Cenab-ı Allah beyan ediyor. O kadar tehlikeli bir iş. Onu yapanlar, başarıyla neticeye varanlar da peygamberin cennette komşusu olacaktır. Bundan daha büyük mükafat olur mu diye soruyor ve başka söze geçiyorum. İdarecinin bir gün adaletle hükmetmesi 60 yıllık nafile ibadetten eftaldir. Efendim bizim muhtar gece teheccüd kılar, nafile oruç tutar. Allah kabul etsin. Mahallesinde adaletle hükmediyor mu? Bir gün adaletle hükmetmesi 60 yıllık nafile ibadetinden eftaldir. Belediye başkanımız şöyle iyi insan, böyle güzel. Belde de adaletle hükmediyor mu? İmar izni verirken, boş kadrolara insan alırken, herhangi bir belediye imkanını halka dağıtırken adaletle hükmediyor mu? Nafile namazı geçerli, Allah kabul etsin, nafile orucunda da seviniriz. Ama idarecinin en büyük vazifesi adalettir. Valimiz vilayette adaletli davranıyor mu? Milletvekili seçildiği bölgeye adaletli davranıyor mu? İlla kendini seçenlere değil, seçmeyenlere de adaletli davranıyor mu? Bakanımız bakanlık imkanlarını millete ulaştırırken adaletli davranıyor mu? Devlet başkanımız devlet imkanlarını iletirken adaletli davranıyor mu? Birinci plana bunu almak mecburiyetindeyiz. Nafile ibadetler bazen yanlışların üzerine örtmeye sebep olursa bize sakınca getirir. Efendim ne dedik, tekrarlayıp geçelim. İdarecinin bir gün adaletle hükmetmesi 60 yıllık nafile ibadetten üstündür. Burada bir sözün altında, bir tahtında müstetir bir gerçek daha var. Biraz evvelki saydığım muhtardan cumhurbaşkanına kadar adaletle hükmeden kişiler demek ki 60 yıllık ibadete denk imiş bizim bir gün adaletimiz. 60 yıllık ibadete öylese namaz kılmamıza, oruç tutmamıza gerek yok gibi nefsin oyununa geleceklerini zannetmiyorum. Çünkü burada nafile ibadet diye kayıt konmuştur. Bir başka söz Vefa Sultan'dan. Kızgınlık aklın afetidir. Aklıyla hareket etmeyen hiç kimse adaletli de olamaz. Kızgınlık, gadab aklın afetidir. Aklıyla hareket etmeyen kimse de adaletli olamaz. Onun için hakimlerin sinirliyken makama oturmamaları lazım. Bir sinirli, iki evde çok büyük problem var. O gün dünyasını alt üst eden bir haber duymuştur. O gün duruşmaya girmesin. Çünkü adaletle hükmetmesi mümkün değil. Malumunuz, öfkeyle kalkan zararla oturur buyurulduğu gibi atasözümüzde, öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kızarır buyurulmuş. Efendimiz'e müracaat için gelen sahabi nasihat istemiş, Efendimiz kızma, sinirlenme demiş. Onu duydum ya Resulallah, başka bir nasihatte bulun demiş. La tağdab, kızma, sinirlenme demiş. Ya Resulallah, onu anladım, gelmişken bana başka bir nasihat. La tağdab, kızma, sinirlenme. Senin bugünkü dersin bu kadar demiş. Kızgınlık, sinirlenme aklı buharlaştırıyor. Efendim, dış yüzünü imar eden içini ihmal eder diye bir genel söz var malumunuz. Öyleyse biz dış yüzümüzü imar etmeyelim mi? Efendim, güzel elbise giymeyelim mi? Görüntümüz güzel olmasın mı? Olsun kardeşim ama içi ihmal etme. Dışı içe tercih etme. Edersen ne olur? Buyurmuşlar ki büyüklerimiz. Bir insanı kıyafetine göre karşılarlar, ilmine göre uğurlarlar. Başka bir şekilde anlaşılır hale değiştirmek istiyorum. Bir kimseyi dış görünüşüne göre karşılarlar, iç dünyasına göre, iç değerlerine göre de uğurlarlar. Bunun için içi ihmal etmeyen dış güzelliği makbuldür. Ama işi gücü ayna tarak olan, işi gücü etrafa güzel görünmek olan insanlar çoğu zaman iç güzelliğini, ahlak güzelliğini ihmal ediyorlar. Bunu ekranlarda daha çok görüyoruz. Buyurulmuş ki biz buraya nereden geldik? Elbise ahlakın suretidir. Kişinin giydiği elbise ahlakın son zamanlarda çok üzülüyorum. Bayanlarda da bunu fazla görüyorum. İsterse kızsınlar, sakın kızmasınlar filan da demiyorum. Sadece giyinme değil, gösteriş, israf. 1000 liralık elbise, 2000 liralık süs, takı, elbiseye. Yoksa yüzük, bilezik, onları kastetmiyorum takı diye. Aksesuar. 1000 liralık elbise, 2000 liralık aksesuar. Böyle bir şey olmaz. Başörtülü kardeşlerimizle iftihar ediyoruz. Bu bizim için çok önemli bir şiardır. Fakat başörtüsünün üstünde öyle bir aksesuar var ki sanki o israfı göstermek için giymiş gibi bir manzara veriyor. Bunları doğru bulmuyoruz. Temiz, mütevazi, şatafattan ve israftan uzak giysileri tercih etmemiz gerekir. Asıl olan elbiseyi değil, ahlakı güzelleştirmek. Vallahi cümle bana ait değil, devamını isteyerek de okuyorum. Kibir kokan elbiseler, dikkat edilsin, sahibini çukura götürür. Kibir kokan elbiseler, dikkat edilsin, sahibini çukura götürür. Efendim biraz evvel yetimden bahsettik. Ama ne kadar bahsedecek yine az gelir. Şimdi yeni bir söz yine Efendimiz'den, yine yetimle ilgili. Müslüman evlerin en hayırlısı yetime sahip çıkandır. Müslüman evlerin en hayırlısı içinde yetimi barındıran evlerdir. Ha, anladık hocam. Son zamanlarda biliyorsunuz bir koruyucu aile kavramı çıktı. Nedir efendim? Falan yerde yetimhanedeki bir yetimi alalım, evimizde büyütelim. Bak benim kardeşim. İsteyen bizi kınayabilir, çağ dışı ilan edebilir, gerici yobaz ilan edebilir. Hanımefendinin erkek yeğeni beyefendinin kız yeğeni değilse, kelimeleri seçerek söylediğimi görüyorsunuz. Beyefendinin kız yeğeni olursa kendisine yeğeni olduğu için haramdır. Hanımına da kız olduğu için sakınca yoktur. Onu evlat olarak da alabilir, evinde de büyütebilir. Hanımefendinin erkek yeğeni olursa kocasına erkek olduğu için sakıncası yoktur. Kendinin de yeğen olduğu için sakınca yoktur. Bunları büyütebilir. Ama bunun dışında başkasının çocuğu alındığında ileride büyüyünce o evde erkekse hanıma haram olur, kız ise kocasına haram olur. Efendim siz ne diyorsunuz? Siz kötü şeyleri mi düşünüyorsunuz? İşiniz gücünüz kötü şeyleri düşünmek mi? Bunlar çocuğunu çocuk olarak büyüttü. Ana, o da onları ana baba bildi. Bütün bunlar külahıma anlatılacak şeyler. Çünkü Kur'an'da Hazreti Yusuf diye bir kıssa var. Büyütüldü, şey yapıldı ama evde harama teşvik edildi. Allah onu muhafaza etti. Biz Yusuf değiliz. Biz peygamber değiliz. Allah herkesi haramdan Hazreti Yusuf'u koruduğu gibi korumaz. Onun için haram olan işi yapmayacağız. Bulunduğu yetimhanede, müessesede, falan yerde görüp gözetimini üzerine al. Onun tahsil masraflarını karşıla, elbisesini karşıla, bütün masraflarını üstlen. Üniversiteyi de bitirttir, düğününü de yap, evlendir. Hatta geçinmesi için ben kendi malımdan şu kadarı bağışlamakla kalmıyorum, vefatımdan sonra şu kadar da vasiyet ediyorum diye vasiyet et, ver. Bunların hiçbirinde sakınca yok. Ama aynı evde bülü çağına eren bir erkeğin bulunması o evin hanımı için, bülü çağına ermiş bir kızımızın bulunması da o evin erkeği için günahtır, vebaldir, sakıncalıdır, haramdır. Müslüman evlerin en hayırlısı yetime sahip çıkandır. Ama bu yetim İslam'ın diğer kurallarına uyan yetim olması gerekir. Bir başka düşündürücü ve hoş bir söz. Özlemek kavuşmanın lezzetini artırır. Özlemek kavuşmanın lezzetini artırır. Maddi özlemler, maddi ayrılıklar aklımıza geliyor. Eşler birbirinden ayrıdır, ana evlattan ayrıdır, evlat tahsile gitmiştir, baba çalışmaya gitmiştir, eşinden ayrılmıştır, sonra birbirlerini özlemişlerdir. Tekrar bir araya gelmenin lezzetini artırır bu ayrılık. Doğru. Ama oradan aklıma gelen manevi bir özleme dikkatinizi çekmek istiyorum. İmam-ı Azam Gaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuş ki, Mekke'de, Medine'de çok uzun süre kalmayın. Ya ne yapalım İmam Hazretleri? Memleketinize dönün de daha sonra tekrar gelin. Memleketinize dönün, oraları özleyin, tekrar gelin. Çünkü uzun süre kalırsanız ülfet peydah olur. Alışkanlık olur. Bugünün tabiriyle sıradanlaşır. Eski şeyinizi kaybedersiniz. Onun için biz hacca gidenlere dua ederiz. İlk gidenin aşkı, muhabbeti daha önce defalarca gidenlerde olsa, daha önce gidenlerin tecrübesi de ilk gidenlerde olsa diye. İkisi de olmaz. İlk gidenin aşkı, muhabbeti 10 kere gidende yoktur. 10 kere gidenin tecrübesi de ilk gidende yoktur. Ne yapacak? Özleyip tekrar gelecek. Özlemek kavuşmanın lezzetini artırır. Tok iken yemek yemek insana fazla bir şey de kazandırmaz, hatta ceza gibi gelir. Açlıktan sonra yemek lezzet verir. Mehmet Öztürk diye bir sınıf arkadaşım vardı. İnşallah hayattadır, Allah uzun ömür versin. Şairlik yönü vardı. Bir dörtlüğünü hiç unutmuyorum. Sevgilimin yüzünü Leyla görse utanır. Mecnun görse yarimi onu bir Leyla sanır. Yıllarca aşığız biz. Hem öyle bir aşık ki ne ben onu tanırım ne de o beni tanır. Meçhulün imtiyazı hayali aşk ve muhabbet. Zaten dikkat lütfedilirse tarihe geçmiş Leyla, Mecnun, Ferhat, Şirin aşıklar kavuşmaz. Vuslat, muhabbeti söndürür buyurulmuş. Ayrılığın şiddeti özlemin zevkini artırır. Herkes bu cümleyi istediği yerde caizlik sınırları içerisinde kullanabilir efendim. Aşk yolculuğunda, burayı manevi aşk olarak, hakiki aşk olarak alalım. Aşk yolculuğunda makamları aşmak, benliği, enaniyeti terk etmek, kulun murat etmesiyle olmaz. O Mevla'nın bir ikramıdır. Mekke Medine aşkı muhabbeti, Allah Resulü'nün aşkı muhabbeti, Cenab-ı Allah'ın aşkı muhabbeti, bunlar ideal şeylerdir. Ama Allah yardım etmezse olmaz. Sevdiren sevdirmezse seven sevemez. Bu inayet-i ilahiye ile olur. Dolayısıyla kendisinde birazcık aşk, muhabbet işareti görenler, ben şöyleyim, böyle aşığım, şöyle efendim muhabbetim var demeye kalkmasın. Cenab-ı Allah bana bu kadar nasip etmiş, Allah nasibimi artırmamı nasip eylesin diye. Nasibin artmasını da yine Cenab-ı Allah'tan istesin. Aşk yolunda makamlara ulaşmak, benliği terk etmek kulun iradesiyle olmaz. Mevla'nın ikramıdır. İnayet kuluna haktan gerekir diyor Yunus. Namaz kılmaya, oruç tutmaya daim inayet kuluna haktan gerekir. Bir başka sözü dikkatinizi arz etmek istiyorum. Belirsiz iş gürültü eder. Lakin hakikat daima sakindir. Haklı insan sakindir, telaş etmez. Haksız insan çağırır, bağırır, bir şeyler eder. Haksızlığının üstünü kapatmaya çalışır. Bu bir. İki, yüksek başarılara imza atanların sesi o kadar çıkmaz. Ufak tefek bir şeyler başaranlar bar bağırır, onu etrafa söyler. Ben şurada şunu yaptım, ben burada bunu yaptım. Elbette ismini sana size verecek değilim ama bir dostum var, itimat edin. Mümkün mertebe yan yana gelmeyi istemiyorum. Niye? Yan yana geldiğimizde üç cümlenin biri kendinden bahsetmek, başarısından bahsetmek, yaptığı işleri söylemek. Etme kardeşim ya. Ziyan etme ya. Senin iyiliğini başkaları söylesin. Şeyhin kerameti kendinden menkul olursa kıymeti kalmaz. Kendi kerametini kendi söylemeye kalkarsa kıymeti kalmaz. Efendim, anlatabildiğimi zannediyorum. Sizler de zeki insanlarsınız, anladınız da. Meseleyi unutulmaz hale de getirmek için kendi bulduğum değil, başkasından nakleden iki misal vermek istiyorum. Az başarının gürültülü olduğu, çok başarının sakinliğe götürdüğünü anlatabilmek için. Buyurulmuş ki, bir tavuk 10 liralık bir yumurta yumurtlar, etrafı velveliye verir. Bar bar bar. Bir kısrak bir köşede bir küheylan doğurur, hiç sesi çıkmaz. Misal anlaşıldı mı efendim? Bir tavuk 10 liralık bir yumurta yumurtlar, bar bar bağırır, etrafı velveleye verir. Bir kısrak bir köşede bir küheylan doğurur, hiç sesi çıkmaz. İçi yağ veya pekmez dolu tenekeler pek ses çıkarmaz, vurun isterseniz. Bir teneke çok ses çıkarıyorsa içi boştur. Ses başarının ölçüsü değil. Sakinlik kemalin ölçüsüdür. Bir başka sözü nasıl nakletmeden geçebiliriz? Gönüle sevgi ve muhabbet girince ısınmayacak kalp yoktur. Sevgi ve muhabbetle hitap et, sevgi ve muhabbetle davran. Isınmayacak kalp yoktur. Kalpler erir. Enaniyetler erir. Fakat iki şartımız var. Birisi süresiz buna devam edilecek. Yani kendime bir 7 gün tayin edeyim, 7 gün iyi davranayım, 7 olmaz. O askerlikte geriye sayma gibidir. Süresiz davranacağız. İki, Neticeyi Allah'tan bekleyeceksin. Ya Rabbi, kalpler senin elindedir. Bu kardeşimin kalbini bana ısındır, eşimin kalbini bana ısındır, evladımın kalbini bana ısındır, komşumun kalbini bana ısındır. Bir yanlışa girdik, bizi kurtar ya Rabbi diye Cenab-ı Allah'tan imdat beklenecek. Gönüle sevgi ve muhabbet girince ısınmayacak kalp yoktur. O sözümüzü tekrarlamamız gerekiyor. Her madenin bir erime derecesi vardır. İnsan madeninin erime derecesi güler yüzle tatlı değildir. Efendim şunu yaptım sıkıntı geçmedi, bunu yaptım dertten kurtulamadım. Başka söze geçiyoruz. Vefa Sultan diyor ki, her dert bir midir ki dermanı bir olsun? Sen para kazanınca bütün dertlerinden kurtulacağını zannettin. Para her derde deva olan bir ilaç mı ki bütün problemleri yok etsin? Falan yere bir tayin olabilsem hiçbir problemim kalmayacak. Üniversitede şu okula bir girebilsem hiçbir problemim kalmayacak. Üniversiteye girmek bütün dertlerin ilacıdır mı ki hepsini yok etsin? Her merhemi her derde deva mı sanırsın demişler. Dert bir midir ki dermanı bir olsun? Bir anahtar ancak kendi kapısını açar. Bazı anahtarlar var, maymuncuk derler ona. Her kapıyı açar. Makbul bir anahtar değildir. Açacağı kapının sorumluluğu üzerinde olması lazım. Maymuncuk her kapıyı açar ama açılan kapıların hesabını da ona sorabilirler. Sen açmış olabilirsin çünkü sen her kapıyı açıyorsun derler. Değerli dostlar, büyüklerin adının zikrolunduğu yere Allah'ın rahmeti nazil olurmuş. Büyüklerin sözlerinin nakledildiği sohbette de inşallah Allah'ın rahmeti nazil olur, sizlere de sirayet eder, bizlere de istifade imkanı bahşeder diye düşünüyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.